Ayrım 15. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 172. Bunu yeniden aklına getirmeye fırsat bulamadı. Paris'in varoşlarında parmağı durdurulamaz bir pınar haline almış, bu kez gerçekten ruhunun bu yaradan akıp gittiğini hissetmişti. Kanı el çantasında taşıdığı bir rulo tuvalet kağıdıyla durdurmaya çalıştı. Ama parmağı bandajlamak, kanlı kağıt parçalarını pencereden fırlatıp atmakla daha uzun sürüyordu. Üzerindeki giysisi, mantosu, arabanın koltukları yavaş yavaş ama durdurulamaz bir biçimde kana bulanıyordu. Billy Sanchez gerçekten korkmuş ve bir eczane aramaları için ısrar etmişti. Ama o artık bunun eczanelik bir iş olmadığını anlamıştı. Neredeyse Orleans kapılarındayız dedi. Kentin en geniş ve ağaçlıklı caddesi olan General Leclerc'den dümdüz devam et. Sonra ne yapacağımızı ben sana söylerim. Bütün yolculuğun en zor bölümü olmuştu bu. General Leclerc Caddesi, küçük otomobillerle bisikletlerin ve hal binalarına varmaya çalışan kocaman kamyonların her iki yönde de tıkadığı cehennemi bir kör düğümdü. Billy Sanchez, yararsız klakson gürültüsünden öyle sinirlenmişti ki birçok sürücüyle avaz avaz küfürleşti. Hatta içlerinden biriyle dövüşmek için arabadan inmeye bile yeltendi. Ama Nina da Conte, Fransızların dünyanın en kaba insanları oldukları halde hiç dövüşmediklerine inandırdı onu. Sağduyusunun yeni bir kanıtıydı bu. Çünkü o anda Nina da Conte, bilincini kaybetmemek için bir çaba harcamaktaydı. Yalnızca Lyon de Belfort'u zafer anıtı meydanından çıkmaları bir saatten fazla zaman almıştı. Kahvelerle mağazalar sanki gece yarısıymış gibi aydınlatılmıştı. Çünkü Paris'in bir türlü kara dönüşemeyen sürekli bir yağmurla kirli ve kapalı Ocak aylarının tipik bir salı günüydü. Ama Denfert-Rochelle Caddesi daha rahattı. Birkaç blok geçtikten sonra Nina da Conte kocasına sağ sapmasını söyledi ve koskoca kasvetli bir hastanenin acil servis girişinin önünde durdular. Arabadan inmesi için ona yardım etmeleri gerekmişti. Ama ne sükûnetini kaybetmişti ne de bilincini. Nöbetçi doktorun gelmesini beklerlerken tekerlekli sedyenin üzerine yatırılmış olarak hemşirenin kimliği ve daha önceki sağlık durumu ile ilgili formüllerdeki sorularını yanıtladı. Billy Sanchez ona çantasını götürdü ve nikah yüzüğünü takmış olduğu sol elini sıktı. Eli gevşek ve soğuktu. Dudaklarında da renk kalmamıştı. Nöbetçi doktor gelip yaralı parmağını çabucak muayene edene kadar eli elinde olarak yanında kaldı. Doktor teni yıllanmış bakır renginde. Kafası dazlak, çok genç bir adamdı. Nina da Conte onunla ilgilenmedi. Yalnızca kocasına solgun bir gülümsemeyle baktı. Sakın korkma dedi ona, o yenilmez mizah duygusuyla. Başıma gelebilecek tek şey, bu yamyamın yemek için parmağımı kesmesi olurdu. Doktor muayenesini tamamladı ve o zaman garip bir Asyalı şivesine rağmen son derece düzgün İspanyolcasıyla onu şaşırttı. Hayır çocuklar dedi, bu yamyam böylesine güzel bir parmağı kesmektense açlıktan ölmeyi yeğler. İkisi de neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Ama doktor nazik bir hareketle onları yatıştırdı. Sonra sedyeyi götürmelerini söyledi ve Billy Sanchez de karısının elinden tutarak peşinden gitmek istedi. Doktor onu kolundan tuttu. Siz gidemezsiniz dedi. Yoğun bakıma gidiyor. Nina da Conte kocasına yeniden gülümsedi ve sedye koridorun sonunda gözden kaybolana kadar ona elini sallamayı sürdürdü. Doktor hemşirenin küçük bir çizelgeye yazmış olduğu verileri inceleyerek geri dönmüştü. Billy Sanchez ona seslendi. Doktor, dedi, karım hamile. Kaç aylık? 2 aylık. Doktor bunu Billy Sanchez'in umduğu kadar önemsememişti. Bunu söylediğinize iyi ettiniz diyerek sedyenin arkasından gitti. Billy Sanchez, hastaların ter kokusunun duyulduğu kasvetli salonda öylece kala kalmış, Nina da Conte'yi alıp götürdükleri boş koridora bakarak ne yapacağını bilemez bir halde duruyordu. Sonra başka insanların da beklediği tahta sıraya oturdu. Orada ne kadar zaman kaldığını bilmiyordu. Ama hastaneden çıkmaya karar verdiğinde yeniden gece olmuştu ve yağmur çiselemeye devam ediyordu. Oysa dünyanın dertlerinin altında ezilmiş, kendi kendisiyle bile ne yapacağını hala bilemez haldeydi. Yıllar sonra hastane arşivinden saptayabildiğime göre Nina da Conte hastaneye 7 Ocak Salı günü saat 9.30'da girmişti. O ilk gece Billy Sanchez acil servis kapısının karşısında duran arabasında uyumuş ve ertesi gün çok erken saatte bulabildiği en yakın kafeteryada 6 tane rafadan yumurta yiyip 2 fincan da sütlü kahve içmişti. Çünkü Madrid'den beri komple bir yemek yememişti. Sonra Nina da Conte'yi görmek üzere acil servis salonuna geri döndü. Ama orada ona ana kapıya başvurması gerektiğini anlattılar. Sonunda görevliler arasından kapıcıyla anlaşmasına yardımcı olan bir Avustralya bulabildi ve kapıcı Nina da Conte'nin gerçekten de hastaneye kayıtlı olduğunu ancak yalnızca salı günleri saat 9 ile 4 arasında ziyaretçi kabul edebildiğini söyledi. Bu da 6 gün sonra demek oluyordu. Dazlak bir zenci olarak tanımladığı İspanyolca bilen o doktorla konuşmaya çalıştı. Ama bu kadar belirgin iki ayrıntıya rağmen hiç kimse ona yardımcı olmadı. Nina Doconte'nin hastane kayıtlarında bulunmasından rahatlamış olarak arabayı bıraktığı yere geri döndü. Ve bir trafik polisi onu, arabasını iki blok ötede çok dar bir sokağa ve tek numaralarının bulunduğu kaldırımın kenarına park etmek zorunda bıraktı. Karşı kaldırımda üzerinde Hotel Nicole diye tabelası olan restore edilmiş bir bina gördü. Tek yıldızlıydı ve bir kanepeyle eski bir duvar piyanosundan başka eşya bulunmayan küçücük bir salonu vardı. Ama otelin tiz sesli sahibi, ödeyecek paraları olması koşuluyla müşterilerle herhangi bir dilde anlaşabiliyordu. Billy Sanchez, 11 valiz ve 9 hediye kutusuyla birlikte boşalan tek odaya yerleşti. Burası haşlanmış karnabahar köpüğü kokulu sarmal bir merdivenle soluk soluğa çıkılan 9. katta üçgen bir tavan arasıydı. Duvarlar eski püskü duvar halılarıyla kaplanmıştı ve tek penceresinden iç avlunun bulanık ışığından başka bir şey sığmıyordu. Odada iki kişilik bir yatak, büyük bir gardırop, basit bir iskemle, portatif bir bide ve el yıkamak için ibrikle tas vardı. Öyle ki odanın içinde olmanın tek yolu yatağa uzanmaktı. Bunların hepsi eski olmaktan da beter, acınacak haldeydi. Ama aynı zamanda tertemizdi ve mis gibi ecza kokuyordu. Billy Sanchez'in cimrilik yeteneği üzerine kurulmuş bu dünyanın bilinmezlerini çözmeye ömrü yetmezdi. Ne kendi katına varmadan önce sönen merdiven ışığının esrarını anlayabilmiş, ne de onu yeniden yakmanın yolunu keşfedebilmişti. Her katın sağanlığında zincirli bir tuvaleti bulunan minicik bir oda olduğunu öğrenene kadar sabahın yarısı geçmiş, orayı artık karanlıkta kullanmaya karar vermişken, ışığın kimse dalgınlıkla açık tutulmasın diye kapı içeriden sürgülendiğinde yandığını bir rastlantı olarak keşfetmişti. Koridorun ucunda bulunan ve kendi ülkesindeki gibi günde iki kez kullanmak niyetinde olduğu duşun bedeli ayrıca ve nakit olarak ödeniyor, yönetim tarafından denetlenen sıcak su ise 3 dakikada bitiyordu. Yine de Billy Sanchez'in kendisininkinden bu kadar farklı olan bu düzenin, her ne olursa olsun Ocak ayında sokakta kalmaktan daha iyi olduğunu anlayacak kadar kafası yerindeydi. Ayrıca kendisi öyle şaşkın ve yalnız hissediyordu ki bir zamanlar nasıl olup da Nina Doconte'siz yaşayabildiğini anlayamıyordu. Çarşamba sabahı odaya çıkar çıkmaz, karşı kaldırımda kan kaybetmeye devam eden o harikulade yaratığı düşünerek üzerinde paltosuyla kendini yüzü koyun yatağa attı. Çok geçmeden öylesine doğal bir uykuya dalmıştı ki uyandığında saat 5'i gösteriyordu. Ama ne akşamın mı, sabahın mı 5'i olduğunu çıkarabiliyordu, ne de haftanın hangi günü olduğunu, ne de rüzgar ve yağmurun dövdüğü camlarıyla hangi kentte bulunduğunu. Hep Nina Doconte'yi düşünerek yatakta uyanık olarak bekledi. Ta ki şafak söktüğünü anlayana kadar. Bunun üzerine bir gün önceki aynı kafeteryaya kahvaltı etmeye gitti ve orada günlerden perşembe olduğunu öğrendi. Hastanenin ışıkları yanıyordu ve yağmurda durmuştu. Böylece Nina Doconte'yi ilk görmüş olan Asyalı doktoru bulma umuduyla, beyaz gömlekli doktorlarla hemşirelerin girip çıkmakta oldukları ana kapının karşısındaki bir kestane ağacının gövdesine yaslanıp bekledi. Onu ne o sırada görebildi, ne de aynı gün artık donmak üzere olduğu için beklemekten vazgeçmek zorunda kalabildiği öğle yemeği sonrasında. Saat 7'de bir sütlü kahve daha içti ve 48 saattir aynı yerde, aynı şeyleri yedikten sonra artık tezgahtan kendisinin gidip alabildiği iki katı yumurta yedi. Yatmak üzere otele döndüğünde arabasını tek başına bir kaldırımda, bütün öteki arabaları da karşı kaldırımda buldu. Ön camında da bir ceza kağıdı vardı. Hotel Nicole'un kapıcısının ona, ayın tek günlerinde tek numaraların bulunduğu kaldırıma, ertesi günlerde ise karşı kaldırıma park edilebileceğini anlatması epey zor oldu. Bu derece akılcı düzenler, daha 2 yıl önce belediye başkanının resmi arabasını alıp bir mahalle sinemasına dalarak, gözünü bile kırpmayan polislerin önünde bir sürü can kaybına neden olan en katıksızlarından Avilalı bir Sanchez için anlaşılmaz şeylerdi. Otelin kapıcısı, cezayı ödemesini, ama gecenin 12'sinde arabanın yerini yeniden değiştirmesi gerekeceğinden şimdi, o saatte gidip arabayı çekmemesinin daha doğru olacağını söylediğinde kafası büsbütün karıştı. O gece sabaha karşı ilk kez olarak yalnızca Nina Doconte'yi düşünmekle kalmıyor, aynı zamanda Karayipler'de Cartagena'nın halk pazarındaki İbneler meyhanesinde geçirdiği kendi kabuslu gecelerini düşünerek bir türlü uyku tutmadan yatakta dönüp duruyordu. Avrupa'dan gelen yelkenli teknelerin yanaştıkları rıhtımdaki lokantalarda yenen kızarmış balık ve Hindistan cevizli pilavın lezzetini hatırlıyordu. Duvarları hercai menekşelerle kaplı evini hatırladı. Orada saat bir önceki gece 7 sularında olsa gerekti ve terasın serinliğinde ipekli pijamasıyla gazetesini okuyan babası geldi gözünün önüne. Hiçbir saatte nerede olduğunu bilinmeyen annesini hatırladı. Üzerinde pazar giysisi ve akşam karanlığından sonra kulağına taktığı bir gülle muhteşem giysilerinin verdiği rahatsızlıkla sıcaktan boğulan, sözünü sakınmayan, çekici bir kadın olan annesini. Bir öğleden sonra 7 yaşındayken birdenbire annesinin odasına girmiş, onu yatakta geçici aşıklarından biriyle çırılçıplak yakalamıştı. Hiçbir zaman sözünü etmedikleri bu aksilik, aralarında sevgiden daha yararlı olan bir suç ortaklığı ilişkisi kurmuştu. Yine de o, Paris'teki hüzünlü bir tavan arasındaki yatakta mutsuzluğunu anlatacak kimsesi olmaksızın ve ağlama isteğine dayanamadığı için kendi kendine müthiş kızarak oradan oraya döndüğü o geceye kadar ne bu durumun ne de tek evlat olmanın getirdiği yalnızlıktaki onca korkunç şeyin bilincine varmıştı. Yararlı bir uykusuzluk olmuştu bu. Cuma günü geçirdiği kötü geceden perişan ama hayatını yoluna koymaya kararlı bir halde kalktı. Sonunda üstünü değiştirmek için valizin kilidini kırmaya karar vermişti. Çünkü her şeyin anahtarı, paranın büyük bir bölümü, belki de Paris'te herhangi bir tanıdığın numarasını bulabileceği telefon defteri, hepsi Nina da Conte'nin çantasındaydı. Her zamanki kafeteryada Fransızca olarak selamlaşabildiğinin ve jambonlu sandviçle sütlü kahve isteyebildiğinin farkına vardı. Tereyağı ya da yumurta ısmarlamasının hiçbir şekilde mümkün olamayacağını da biliyordu. Çünkü bunları söylemesini asla öğrenemeyecekti. Ama tereyağını her zaman ekmekle birlikte getiriyorlardı. Katı yumurtalar da tezgahın üzerinde gözle görünür bir yerde duruyor ve istemeye gerek kalmadan alınabiliyordu. Üstelik üçüncü günün sonunda servis yapan personel onunla samimileşmişti ve meramını anlatmasına yardımcı oluyordu. Böylece cuma günü öğle yemeğinde bir yandan kafasını toparlamaya çalışırken kızarmış patatesle dana bifteği ve bir şişe şarap ısmarladı. O zaman kendini o kadar iyi hissetti ki bir şişe daha getirip yarısına kadar içti ve hastaneye zorla girmeye son derece kararlı olarak sokakta karşıdan karşıya geçti. Nina da Conte'yi nerede bulacağını bilmiyordu. Ama aklı asıllı doktorun ilahi görüntüsüne takılmıştı ve onu bulacağından emindi. Ana kapıdan değil, daha az gözetildiğini sandığı acil servisten girdi. Ama Nina da Conte'nin onunla el sağlayarak vedalaştığı koridordan daha öteye geçemedi. Gömleğine kanlar sıçramış bir hasta bakıcı yanından geçerken ona bir şeyler sordu ama o umursamadı. Hasta bakıcı Fransızca olarak hep aynı soruyu sorarak onu izlemeye koyuldu. Ve sonunda kolundan öyle sert bir biçimde yakaladı ki onu aniden durdurdu. Billy Sanchez kabadayıca bir hareketle onu silkelemeye yeltendi. O zaman hasta bakıcı Fransızca olarak anasının ağzına sıçtı. Kolunu sırtına büktü ve orospu anasına bin kez küfretmeyi bırakmadan onu acıdan kıvrandırarak neredeyse havada kaldırıp kapıya kadar götürdü ve bir patates çuvalı gibi sokağın ortasına fırlattı. O akşam aldığı bu dersin acısıyla Billy Sanchez yetişkin olmaya başladı. Nina da Conte'nin yapacağı biçimde büyükelçisine başvurmaya karar vermişti. İçine kapanık gibi görünmesine rağmen son derece yardımsever ve ayrıca yabancı dillere karşı çok sabırlı bir insan olan otel kapıcısı, büyükelçiliğin telefon numarasıyla adresini telefon rehberinden bulup bir karta yazdı. Telefonu büyük bir nezaketle cevap veren kadının duraklayarak konuşan cansız sesinde Billy Sanchez hemen Ant Dağları'nın diksiyonunu tanımıştı. Kadını her iki soyadıyla da etkileyeceğinden emin bir halde adını tam olarak söylemekle başladı. Ama o telefondaki ses oralı olmamıştı. Büyükelçinin o anda ofiste olmadığını ve ertesi güne kadar da gelmesini beklemediklerini ama ne olursa olsun yalnızca özel durumlar için önceden randevu alınmadıkça onu kabul edemeyeceği şeklinde ezbere bildiği dersi kendisine yinelediğini duydu. O zaman Billy Sanchez bu yolla da Nina da Conte'ye erişemeyeceğini anladı ve verilen bilgiye aynı nezaketle teşekkür etti. Daha sonra bir taksiye atlayarak büyükelçiliğe gitti. Büyükelçilik Paris'in en sakin bölgelerinden birinde, Elize Sokağı 22 numaradaydı. Ama uzun yıllar sonra Cartagena de Indias'ta Billy Sanchez'in bana anlattığına göre onu etkileyen tek şey oraya vardığından beri ilk kez olarak güneşin Karayipler'deki kadar parlak olması ve Eyfel Kulesi'nin ışıl ışıl bir gökyüzünde kentin üzerinde yükselmesi olmuştu. Onu büyükelçiliğin yerine kabul eden görevlinin yalnızca boynu sımsıkı kapalı siyah pamuklu giysisi ve siyah yaz kravatından dolayı değil, aynı zamanda hareketlerindeki gizem ve sesindeki yumuşaklık yüzünden de ölümcül bir hastalıktan yeni kurtulmuş gibi bir hali vardı. Billy Sanchez'in kaygısını anlatmıştı ama sesindeki tatlılığı kaybetmeden hastanelere girmek için kapıcıya rüşvet vermenin yeterli olduğu barbar Güney Amerika ülkelerinin tersine sıkı kuralların en eski ve akıllı ölçütler üzerine kurulu olduğu uygar bir ülkede bulunduklarını hatırlattı ona. "Hayır sevgili dostum," dedi. "Aklın hakimiyetini boyun eğmekten ve salıya kadar beklemekten başka çare yoktu." "Zaten aslına bakarsanız 4 günden fazla kalmamış," diye sözünü tamamladı. "Siz o ara Louvre'ye gidin, görmeye değer." Dışarı çıktıklarında Billy Sanchez ne yapacağını bilemez halde Concorde Meydanı'nda buldu kendini. Damların üzerinden Eyfel Kulesi'ni gördü ve ona öyle yakın gibi göründü ki rıhtımlardan yürüyerek ona ulaşmaya çalıştı. Ama çok geçmeden göründüğünden daha uzak olduğunun ve üstelik ona erişmeye çalıştıkça yer değiştirdiğinin farkına vardı. Böylece Seine Nehri kıyısında bir banka oturarak Nina da Conte'yi düşünmeye koyuldu. Romorkörlerin köprülerin altından geçtiklerini gördü. Gemi gibi değil de renkli damları, pencere boşluklarında çiçekli saksıları ve iskelelerinde kuruması için çamaşır asılı telleriyle gezici evler gibi görünüyorlardı. Hareketsiz oltası ve akıntı içindeki hareketsiz misin ısıyla hareketsiz duran bir balıkçıyı uzun bir süre seyretti. Ve sonunda hava kararmaya başlayınca otele dönmek üzere bir taksiye binmeye karar verene kadar hareket eden bir şey olsa diye beklemekten sıkıldı. Otelin adını ve adresini bilmediğini ve hastanenin Paris'in hangi bölgesinde bulunduğu hakkında da en ufak bir fikri olmadığını ancak o zaman fark etti. Paniğe kapılarak önüne çıkan ilk kahveye daldı. Bir kadeh konyak ısmarlayıp düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Bir yandan düşünürken duvarlardaki sayısız aynada pek çok kez ve farklı açılardan kendi yansımasını gördü. Korku içinde ve yalnız görünüyordu ve doğduğundan beri ilk kez olarak ölümün gerçekliğini düşündü. Ama ikinci kadehle kendini daha iyi hissetti ve büyükelçiliğe geri dönmek gibi parlak bir fikir geldi aklına. Sokağın adını hatırlamak için cebinde kartı aradı ve kartın arkasında otelin adıyla adresinin yazılı olduğunu keşfetti. Geçirdiği bu deneyim onu öylesine kötü etkilemişti ki, bütün hafta sonu boyunca yemek yemek ve arabayı gereken kaldırıma çekmek dışında bir daha odasından dışarı çıkmadı. 3 gün boyunca geldikleri sabahki aynı pis yağmur hiç durmadan çiseledi durdu. Hayatında hiçbir kitabı bütünüyle okumamış olan Billy Sanchez, yatakta uzanmış olarak canı sıkılmaması için bir kitabı olmasını istedi. Ama karısının valizlerini bulabildiği bütün kitaplar İspanyolcadan başka dillerdeydi. Böylece duvarlarda birbirini izleyen tavus kuşu desenlerini seyrederek ve Nina da Conte'yi bir an bile aklından çıkarmadan salıyı beklemeye devam etti. Pazartesi günü odayı bu halde görürse onun ne diyeceği düşüncesiyle ortalığı biraz topladı ve bizon mantonun kurumuş kan lekeleri içinde olduğunu ancak o zaman fark etti. Bütün öğleden sonrayı onun el çantasının içinde bulduğu kokulu sabunla yıkamakla geçirdi. Ta ki yeniden Madrid'e uçağa getirdikleri zamanki gibi olmasını sağlayana kadar. Salı sabahı gün ışıdığında hava kapalı ve buz gibiydi. Ama yağmur yoktu. Billy Sanchez saat 6'da ayağa kalkmış, hediye paketleriyle çiçek buketleri yüklenmiş bir akraba kalabalığıyla birlikte hastanenin kapısında beklemeye koyulmuştu. Kolunda vizon montuyla, hiçbir şey sormadan ve Nina da Conte'nin nerede olabileceği hakkında hiçbir fikri olmadan ama Asyalı doktoru bulması gerektiğinden emin olmanın verdiği güçle o kalabalıkla birlikte içeri girdi. İçinde yabani kuşlarla çiçeklerin bulunduğu çok büyük bir iç avludan geçti. Avlunun iki yanında hastaların koğuşları vardı. Kadınlarınki sağda, erkeklerinki de solda. Ziyaretçileri izleyerek kadınlar koğuşuna girdi. Büyük pencerelerden giren ışığın aydınlattığı yataklarda, üzerlerine hastane bezinden gömleklerle uzun bir sıra halinde oturan kadın hastaları gördü ve burasının dışarıdan tahmin edilebileceğinden daha neşeli olduğunu düşündü. Koridorun sonuna kadar gitti. Sonra da hastalardan hiçbirinin Nina da Conte olmadığı kanısına varana kadar koğuşu ters yönde yeniden kat etti. Daha sonra erkek koğuşlarının pencerelerinden içeri baka baka dış galeriden bir kez daha geçti ve sonunda aradığı doktoru tanır gibi oldu. Gerçekten de oydu. Başka doktorlar ve birçok hemşireyle birlikte bir hastayı muayene etmekteydi. Billy Sanchez koğuşa girdi, gruptaki hemşirelerden birini kenara itti ve hastanın üzerine eğilmiş olan Asyalı doktorun önünde durarak ona seslendi. Doktor hüzünlü gözlerini kaldırdı. Bir an düşündü ve o zaman tanıdı onu. "İyi ama siz hangi cehennemdeydiniz?" dedi. Billy Sanchez şaşırıp kalmıştı. "Oteldeydim," dedi. "Hemen şurada, köşeyi döner dönmez." İşte o zaman olanları öğrendi. Nina da Conte, Fransa'nın en nitelikli uzmanlarının 70 saat süren boşuna çabalarından sonra, 9 Ocak, Perşembe günü, saat 7.10'da kan kaybından ölmüştü. Son ana kadar aklı başında ve sakindi. Kocasını bir oda ayırtmış oldukları Plaza Athena Oteli'nde aramalarını tembih etmiş, anne ve babasıyla ilişki kurabilmeleri için gerekli bilgileri de vermişti. Büyükelçiliğe Dışişleri Bakanlığı'ndan çekilen acil bir telgrafla Cuma günü haber verildiğinde Nina da Conte'nin anne ve babası Paris'e doğru uçuyorlardı bile. Büyükelçi bizzat kendisi tahnit ve cenaze işleriyle uğraşmış ve Billy Sanchez'in yerini saptayabilmek için Paris Polis Müdürlüğü ile yakın ilişki halinde olmuştu. Onunla ilgili kişisel verileri içeren acil bir duyuru, Cuma gecesinden itibaren Pazar günü öğleden sonraya kadar radyo ve televizyondan yayınlanmış ve Billy Sanchez bu 40 saat boyunca Fransa'nın en çok aranılan adamı olmuştu. Nina da Conte'nin çantasında bulunan fotoğrafı her yana asılmıştı. Aynı modelde, üstü açılır kapanır, 3 Bentley araba saptanmıştı ama hiçbiri onunki değildi. Nina da Conte'nin annesiyle babası cumartesi günü öğleyin gelmişler ve son dakikaya kadar bir lisans izi bulma umuduyla hastanenin şapelinde cenazenin başında beklemişlerdi. Kendi anne ve babası da haberi almışlardı. Paris'e uçmak için hazır bekliyorlardı. Ama sonunda telgraflardaki bir karışıklık yüzünden vazgeçmişlerdi. Cenaze pazar günü öğleden sonra saat 2'de, Billy Sanchez'in Nina da Conte'ye olan aşkıyla yalnızlıktan kıvrandığı kasvetli otel odasından yalnızca 200 metre ötede kaldırılmıştı. Büyükelçilikte onunla ilgilenmiş olan görevli, yıllar sonra bana Billy Sanchez onun ofisinden çıktıktan bir saat sonra bakanlığından gelen telgrafı kendisinin aldığını ve onu Faubourg Saint-Honoré'de karanlık barlarda arayıp durduğunu anlattı. Onu kabul ettiğinde pek önemsemediğini de itiraf etti. Çünkü üzerinde kendisine hiç yakışmayan süet paltosuyla, Paris'in yeniliklerinden şaşkına dönmüş bu sahil çocuğunun, böylesine tanınmış bir sülaleden gelebileceği hiç tahmin etmemişti. Aynı pazar gecesi, Billy Sanchez'in öfkesinden ağlamamak için kendini zor tuttuğu sıralarda, Nina da Conte'nin annesiyle babası, onu aramaktan vazgeçmişler ve tahnit edilmiş olan cenazeyi metal bir tabut içinde alıp götürmüşlerdi. Ona göre bilenler, onun kadar güzel bir kadını, ne ölü ne de diri, hiç görmediklerini yıllar boyunca tekrarlayıp duracaklardı. Böylece, Billy Sanchez sonunda salı sabahı hastaneye girdiğinde, cenaze mutluluğunun ilk şifrelerini çözmüş oldukları evin birkaç metre ötesindeki hüzünlü La Manga kabristanına defnedilmişti bile. Billy Sanchez'e bu trajediyi haber veren Asyalı doktor, hastanenin salonunda ona birkaç yatıştırıcı pastil vermek istedi. Ama o bunları reddetti. Veda etmeden, teşekkür edecek hiçbir şey olmadan çekip gitti. Onu acil olarak gereken tek şeyin, bahtsızlığının acısını çıkarmak için zincir darbeleriyle anısını anlatacağı birini bulması olduğunu düşünüyordu. Hastaneden çıktığında, yumuşacık ve tertemiz taneleri, güvercin tüylerini andıran kan lekesiz bir karın yağmakta olduğunu ve 10 yıldır ilk kez lapa lapa kar yağdığından Paris sokaklarında bir bayram havası estiğini fark etmedi bile. 1976. Kitabın sonu 15 Mart 2013, sayfa 184.